Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza yöneltiyor, hocamızın kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Hayatımıza, ibadetlerimize, muamelatımıza dair birçok soruyu, birçok hususu bu vesileyle hocamızla konuşuyor, hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini kendisinden dinliyoruz diyerek programımıza başlayalım. Bu vesileyle şu anda bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Tekrar Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sizler de sağ olun hocam. Hocam geçen haftaki programımızın başında emanetlerle alakalı biraz konuşmuştuk. Birkaç soruyu size sormuştuk. Yine o konuyla alakalı birkaç sorumuz var. Emanet bırakılan bir şey sahibinin izni olmadan başka birine emanet bırakılabilir mi?
Bismillahirrahmanirrahim. Emanet bırakılan bir şeyi o emanet bırakılan kişinin aile efradı onu koruyabilir. Aile efradı, yani aile efradı deyince işte falan başka bir mahallede oturan evladı değil. Aynı çatı altında yaşayan eşi ve yetişkin çocukları. Onlar eliyle koruyabilir. Başkasına sahibinin izni olmadan veremez.
Evet.
Niye? Çünkü herkesin bir malı korumadaki hassasiyeti aynı değil. Yani birisi daha hassas davranır, daha dikkatlidir. Öteki biraz daha vurdum duymazdır.
Evet.
Gerek korumada, gerek onu şey yapmada, diyelim kullanma konusunda eğer izin vermiş sahibi. Kişiye göre değişebilir bunlar. Onun için eğer sahibinin izni yoksa emanetçi o malı bir başkasına emanet bırakamaz.
Bırakamaz. Evet. Peki hocam. Hocam buluntu eşya ile ilgili hükümler nelerdir diye bir soru sormuşuz. Yani biz bunu zaman zaman yaşıyoruz. Yolda yürürken bir miktar para bulduk. İşte 50 lira 100 lira para bulduk. Bunu ne yapacağız? Bundaki hükümler nelerdir hocam?
Şimdi bu konudaki fıkhi hükümleri söyleyelim önce. Bir de tabiri caizse o fıkhi hükmü güncelleyelim.
Eyvallah.
Şimdi fıkhi hüküm şu. Bir kimse bir yolda bir mal görmüş ise eğer o mal orada durduğu takdirde birileri zarar verecekse o mal, yani öyle bir ortam içerisindeyiz. Bir. İkincisi orada durduğu takdirde bozulacak, kokacak bir malsa onu alır kişi ve alırken de şahit tutar mümkünse. Ben bunu sahibine vermek üzere aldım der. Sahibine vermek üzere aldım der. Ve onun sahibini arar.
Evet.
Tabii o kokacak türden bir şeyse bozulacak. Mesela peynir bulmuş, tereyağı bulmuş. Yani onu mesela bozulmadan önce onu bir şekilde değerlendirir. Mesela satar parasını korur. Veya kendisi öyle tartar alır parasını şey yapar. Piyasa değeri. Ama öyle değil de saat bulmuş, cüzdan bulmuş, para bulmuş veya başka bir şey bulmuş. Böyle bir durumda alır. Demin söylediğim gibi alırken ben bunu sahibine vereceğim diye alır. Ve sahibini arar. Sahibini bulmaya çalışır. İlan eder. O dönemin ilan şartlarıyla ilan eder. İmkanlarıyla ilan eder. Ve o belli bir süre, yani ilan süresinden sonra sahibi gelmezse, fakirse kendisi ondan istifade eder. Kendisi kullanabilir. Fakir değilse o takdirde bir fakire verir.
Evet.
Sahibi gelmediği takdirde. Peki bu ne kadar süreyle ilan eder? O malın değerine göre değişir. 3 günde olabilir, 6 ayda olabilir, 1 senede olabilir. Mesela çok değerli bir maldır. O 1 sene ilan edersin onu. Ama basit bir şeydir. 3 gün ilan edersin, sahibi çıkarsa verirsin. Tabii şimdi bu hükümlerin konulduğu dönemlerde çarşı pazar sınırlı. Çarşı pazar sınırlı. Şehirler küçük. Yani şehirler küçük. Dolayısıyla O malı kaybeden kişi oralarda arar onu, sahibi arar, sorar yani bu kimdi acaba diye.
Evet.
Sen de bunu ilan etmişsen sana yönlendirirler. Ama mesela ortalık güvende ise, herhangi bir kimse ortaya konulan bir mallara zarar vermiyorsa, orada o mal durur, sahibi gelir alır. Evet. Hatta şöyle bir şey okumuştum ben. Bir tane Avrupalı seyyah, eskiden turist, şimdi turist diyoruz, seyyah derlerdi. Bir seyyah turist gelmiş, Sultanahmet Meydanı'nda geziyor. Ve oradaki ağaçlardan birisinin dallarına asılmış keseler görüyor. Rengarenk keseler. Yanındaki rehberine soruyor. Bunlar ne diyor? Bunlar kese. Ne var bunların içerisinde? Para var. Niye bunları buraya açmışlar? Diyor ki bunlar kaybetmiş insanlar, düşürmüşler. Bulan getiriyor buraya, bunu asıyor. Sahibi gelip bakıyor orada hangisi ise kendi kesesi alıp götürüyor.
Ya.
Peki diyor o seyyah. Bunu çalmıyor mu hırsızlar? Yok diyor, çalmazlar. Bizim dinimizde çalmak haram diyor. Şimdi böyle bir durum söz konusu olursa orada dursun o emanet mal. Sahibi gelsin alsın. Ama öyle değil. Şimdi günümüze gelince İstanbul'da koca bir şehir. Bırak İstanbul'u sadece. 100 bin nüfuslu, 250 bin nüfuslu küçük şehirleri de bile.
Evet.
Yani sen onu ilanla ne kadar duyurabilirsin? Ya bir köyde caminin hoparlöründen ilan edersin. Şöyle bir yerde bir orak bulunmuştur. Misal. Şu bulunmuştur. Sahibi gelsin filandan alsın der. Ama büyük şehirlerde bu mümkün değil.
Evet.
O zaman ne yapacak büyük şehirlerdeki kişi? Götürecek onu, o bulduğu malı ya emniyete, polis karakoluna veya zabıtaya, belediye zabıtasına teslim edecek. Ve şeyle alacak.
Tutanakla.
Tutanakla verecek. Çünkü bir şey kaybeden kişi zamanımızda direkt emniyete müracaat ediyor. Karakola soruyor.
Evet.
Ya gidip de orada malı kaybettiği yere etrafa bakarak burada işte kaybeden var mı, bulan var mı, bunu arama imkanı olmuyor. Arasa bile bulamıyor zaten.
Evet.
Onun için hani demiştim ya ben başta, fıkıhtaki hükümleri söyleyelim, ondan sonra da güncelleyelim diye. Günceleme deyince bunu kastetmiştim.
Evet.
Yani burada önemli olan şey nedir? Yöntem değildir, hedeftir. Hedef de nedir? Buluntu malının, o kaybeden kişiyi arayacaksın, bulmaya çalışacaksın. Ha, bulabilirsen vereceksin, bulamazsan da o zaman fakirsen kendin kullanabilirsin. Eğer fakir değilsen de onu bir fakire verirsin.
Veririz.
Ama ister kendin kullan, ister fakire ver. Sahibi gelip de senden o malı istediği zaman parasını ödemek zorundasın.
Değil mi? Evet. Şöyle bir sorumuz var hocam yine. Banka kredisi almaya aracılık eden kişi komisyon alabilir mi?
Şimdi şöyle bir kural var. Masiyete yardım masiyettir.
Yani hocam?
Yani günah olan bir fiile yardımcı olmak günahtır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu hükmü iki olayda ifade etmiş. İki olayda. Nedir o? Bir, içki olayında. Bir de faiz olayında. İçki olayında diyor ki içkiyi imal eden, taşıyan, sıkan, ikram eden, satan, alan günaha ortak. Faizle ilgili olarak faiz alan, veren, faizli muameleyi yazan, şahit olan o faize günahına ortak. Şimdi burada aracı olan kişi de aile ne yapıyor? Bu muameleye yardımcı oluyor. Yani faizli muameleyi yazan neyse veya ona şahit olan neyse aracı olan da aynı şey.
Evet.
Dolayısıyla bu faizli muameleye banka kredisi almak için faizli muameleye aracı olan kişi de günaha girmiş olur.
Evet. Peki hocam. İş yerinin dinen yasaklanan eylemleri yapacağı bilinen bir kişiye ya da bir firmaya kiralanması caiz midir hocam? Kiralayabilir miyiz?
Şimdi bu da deminki soruyla biraz
bağlantılı.
Bağlantılı. Şimdi ne dedik? Masiyete yardım masiyettir dedik. Yani günaha yardım günahtır. Burada kişi farklı görüş olmakla beraber, farklı görüş olmakla beraber ben cumhurun genelin görüşünü söyleyeyim, caiz değildir.
Evet.
Yani bir kimse bir dükkanını dinin haram kıldığı bir ticari muamelede veya başka bir şeyde kullanılmak üzere kiraya vermesi, bunu bilerek kiraya vermesi alimlerin büyük çoğunluğuna göre caiz değildir.
Evet.
Büyük çoğunluğuna göre caiz değildir. Peki kiraya verirken ne için kiraya verdiğini bilmiyor. Mesela evini kiraya vermiş ama evde kiraya tutan kişi dışarıya yönelik günah fiilleri icra ediyor orada. Adam kendisi namaz kılmıyormuş kiraya tuttuğu evde. O ilgilendirmez sahibini, ev sahibini. Veya kiraya tutan kişi efendim diyelim ki evinde içki içiyormuş kendi evinde. O sahibini ilgilendirmez. Ama orada içki ticareti yaparsa, fuhuş ticareti yaparsa o zaman sahibi onu çıkaracaktır. Boşaltacaktır. Zaten bunu bilerek kiraya vermesi caiz değil. Kiraya verdikten sonra böyle bir şeyin olduğunu şey yaptığı zaman,
öğrendiği zaman
onu da çıkarması gerekir.
Çıkarması gerekiyor. Başkasına ait bir markayı izinsiz kullanmak, onun adından ticaret yapmak ve böyle para kazanmak caiz mi hocam?
Dinimizin en çok önem verdiği şeylerden birisi kulak hakkıdır. Ve alın teridir.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Yani insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yemeğinin karşılığı vardır. Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. İnsanoğlu diyor, el emeğinden kazandığından daha helal, daha güzel bir rızık yemez diyor.
Evet.
Yani burada emeğe saygı. Kul hakkına saygı. Şimdi insanlar ne yapıyorlar? Çalışıyorlar, çabalıyorlar, kalite üretiyorlar ve bir marka oluyor. Veya bir takım işte internette yazılımlar şunlar bunlar yapıyorlar. Veya insanlar kitap hazırlıyor, kitap yazıyor. Emek veriyor. Şimdi sen kalkıyorsun bunları, onların izni olmadan, sahibinin izni olmadan kullanıyorsun. Kullanırken de o markanın sahibine veya marka mallara ve o emeğin sahibine zarar veriyorsun. Buna kimsenin hakkı yoktur.
Evet.
Dolayısıyla böyle piyasada tutulan o markaların, beğenilen markaları taklit ederek mal üretmek veya işte dediğim gibi internetteki o bir takım programları izinsiz indirerek kullanmak vesaire, bunlar caiz olmaz.
Caiz değildir. Peki hocam. Hocam kirayla alakalı bir sorumuz var. Kiralanan bir tarladan işte kuraklık, dolu, sel ve buna benzer doğal afetler nedeniyle ürün alınmadığı durumda tarla sahibine yine kira ödemek durumunda mıyız?
Şimdi tabii burada insani durum da söz konusu oluyor. Hakkaniyet, adalet söz konusu oluyor. Şimdi bizim fıkıh kitaplarımızda şu hükümler yer alır. Açıkça. Bir kimse bir değirmen kiralasın. Değirmen. Tabii eskiden değirmenler suyla dönerdi. Ve değirmenin suyu kesilse, dolayısıyla değirmen çalışamaz hale gelse, o zaman kira düşer.
Evet.
Kira düşer. Veyahut da sulu tarım yapılmaz, ancak sulu tarımla verim elde edilebilecek bir arazi kiralasa kişi. Kira tutsa. Ve o arazinin suyu kesilse, o takdirde kira düşer.
Evet.
Hanefi kaynaklarında bu var. Ha şimdi Hanbeli ve Şafiilere göre, Şafiilere ve Hanbelilere göre bir adam bir malı kiralamışsa, ister kullansın ister kullanmasın, ister tabii bir afete maruz kalsın ister kalmasın, o tarlanın, o arazinin kirasını ödemek zorunda.
Evet.
Şafii ve Hanbelilere göre. Ama Hanefilere göre öyle değil. Hanefilere göre demin söylediğim gibi değirmenin suyu kesildi, kira ödeme zorunluluğu kalkar. Veya sulu tarım yapılacak yerdeki su kesildi, kira ödeme yükümlülüğü kalkar. Peki öyle değil de tabii bir afete maruz kalmış, dolu vurmuş, çekirge istila etmiş veya ne bileyim don almış. Bu durumlarda ne olacak? Eğer bu konularla ilgili de kitaplarımızda yer almış, araziyi o afat geldikten sonra tekrar ekerek başka bir ürün alma imkanı var ise kalan sürenin kirası ödenir. Mesela diyelim ki bir kiralama mevsimi 8 ay. ilk kiraladığı anda tarlaya bir şey ekmiş. 3 ay sonra bir don olmuş veya bir dolu olmuş ve ektiği şey tamamen telef olmuş.
Evet.
Ondan sonra geriye kalan 5 ay içerisinde oraya başka bir ürün ekip de yeni bir ürün alma imkanı varsa o zaman 5 aylık kira öder. 8 aylık değil de 5 aylık kira öder. Ama bir de şu vardır. Daha önceden efendim şeyden sonra bu afete maruz kaldıktan sonra yeni bir ürün alma imkanı olmazsa o zaman geriye kalan sürenin yani o dolu vurduktan sonraki kalan sürenin kirası sakıt olur. Kira ödenmez.
Ödenmez. Evet. Hocam bir diğer sorumuz da biraz daha böyle belki hanımefendileri de ilgilendiriyor ama erkekleri de ilgilendiren bir soru. Saç boyama ile alakalı hocam. Şimdi kına dediğimiz şey ayrı ama şimdi bir de boyama hususu var. Bundaki durum nedir? Bu caiz midir hocam?
Şimdi saç boyama ile ilgili olarak şey var. Kaynaklarımızda bilgi var.
Evet.
Nedir o? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethinde Mekke'ye varmışlar. Orada Ebu Kuhafe yani Hazreti Ebu Bekir'in babası saç sakal bembeyazmış. Buyuruyor ki bu şunun rengini değiştirin ama siyahtan uzak kalın diyor. Siyahtan uzak kalın diyor. Yani şimdi dolayısıyla buna yani boyamaya izin vermiş oluyor.
Evet.
Yalnız bu boyamada başkalarını yanıltma, onları kandırma gibi bir amacın olmaması gerekir. Ve erkeğin saçını siyahın dışında bu hadise göre başka bir renge boyamasında sakınca görülmüyor. Ama siyahtan uzak durmak gerekiyor. Tabii bu kadınlardan olabilir mi? Bir defa bu renk konusu pek fazla değişmiyor sanki. Ama kadınlar daha çok kocalarına karşı tabii süslenmeleri söz konusu.
Evet.
Onlara karşı süslenmeliler dışarıya değil. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Bu boyarlar tamam kadınlar boyabilirler. Hatta demin söyledim renk konusunda da pek fark etmemesi lazım dedim ama şimdi aklıma geldi. Kadınlar siyah da boyabilirler. Ancak o boyadıkları boya saçın tellerin üzerinde bir tabaka oluşturuyorsa o zaman gusül açısından efendim bir şey söz konusu olabilir.
Bir sıkıntı söz konusu olabilir.
Eğer bir tabaka oluşturup kimyasal bir tabaka oluşturup şeye suyun ulaşmasına engel oluyorsa.
Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bizlerin hazırlamış olduğu dinleyicilerimizden de gelen soruları sizlere sorduk. Sizin kıymetli bilgilendirmelerinizi dinleyicilerimizle buluşturduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze, ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Bu programda hayatımıza, ibadetlerimize, muamelatımıza dair birçok hususu ele almaya çalıştık ve ele almaya da çalışacağız. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.